Bölüm 221. Sahurun geciktirilmesinin uygun olacağı. Hadis 1230. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sahur yemeği yiyiniz, çünkü onda bereket vardır. Hadis 1231. Zeyd ibn Sabit, Allah ondan razı olsun, dedi ki: Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sahur yemeği yedik. Sonra da sabah namazını kıldık. Ona sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçmişti diye sorulunca 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Hadis 1232. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmi Mektum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bilal geceliğin ezan okuyor. Siz İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, diyor ki: Bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibarettir. Hadis 1233. Amr İbnil As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bizim orucumuzla Yahudi ve Hristiyanların orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. Bölüm 222. İftar etmekte acele etmek. Hadis 1234. Sehl İbn Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanların iftar etmekte acele etmeleri kendileri için daima hayırlıdır. Hadis 1235. Ebu Atiye dedi ki: Bir gün Mesruk ile birlikte Hazreti Ayşe'nin yanına girdik. Mesruk Hazreti Ayşe'ye: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki hiçbir zaman hayırdan geri kalmazlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor. Diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, akşam namazını ve iftarı yapmakta acele eden kimdir diye sordu. Mesruk da Abdullah İbni Mes'ud'dur cevabını verdi. Bunun üzerine Ayşe validemiz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı dedi. Hadis 1236. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Allah azze ve celle şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı iftar etmekte acele edendir. Hadis 1237. Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gece şu taraftan, doğudan gelmeye başlayıp gündüz de batıdan kaybolup güneş kayboldu mu oruçlu orucunu açar. Hadis 1238. Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa Allah onlardan razı olsun, dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferde beraber bulunduk. O oruçluydu. Güneş batınca oradakilerden birine, ey filan, haydi binitinden inerek kavrulmuş unu su ile karıştırarak bize yemek hazırla, buyurdular. O adam, ey Allah'ın Resulü, biraz daha ortalığın kararmasını bekleseniz daha iyi olmaz mı? Deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, in de bize yemek hazırlayıver, buyurdu. Adam yine, hâlâ gündüzün izleri var, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yine, in ve bize yemek hazırla, emrini tekrarladı. Bunun üzerine adam, binitinden indi, onlar için istenilen yemeği yaptı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bu hazırlanan çorbadan içtikten sonra, eliyle doğu tarafına işaret ederek şöyle buyurdu. Gecenin şu doğu tarafından gelmekte olduğunu gördüğünüz zaman, oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir. Hadis 1239. Sahabeden Selman İbni Amir Eddabbi'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Biriniz iftar etmek istediği zaman, orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Zira su temizdir ve temizleyicidir. Hadis 1240. Enes, Allah ondan razı olsun, der ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, akşam namazını kılmazdan evvel, birkaç tane taze hurma ile iftar ederdi. Taze hurma bulamazsa, birkaç kuru hurmacıkla iftar ederdi. Şayet kuru hurma da bulamazsa, birkaç yudum su içiverirlerdi. Bölüm 223. Oruçlunun dilini koruması. Hadis 1241. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz oruçlu olduğu gün, çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa, ben oruçluyum desin. Hadis 1242. Yine Ebu Hureyre'den bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruçlu bir kimse, yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Bölüm 224. Oruçla ilgili bazı meseleler. Hadis 1243. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şöyle buyurmuşlardır. Sizden biriniz, unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü Allah, ona ikram etmek üzere yedirmiş ve içirmiştir. Hadis 1244. Lakit İbni Sabira, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, ey Allah'ın Rasûlü, bana abdest almayı anlat, dedim. O da, abdest uzuvlarını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu olmadığın zaman, suyu burnuna iyice çek, Hadis 1245. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle yatıp cünüp olarak sabahladığı olurdu. Sonra yıkanıp orucuna devam ederdi. Hadis 1246. Ayşe ve Ümmü Seleme, Allah onlardan razı olsun, şöyle dediler: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada guslü gerektirecek bir hal olmaksızın cünüp olarak sabahlardı da sonra yıkanır orucuna devam ederdi. Bölüm 225. Muharrem, Şaban ve haram aylarda oruç. Hadis 1247. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır. Hadis 1248. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi. Başka bir rivayette pek az bir kısmı hariç Şaban ayının çoğunu oruçlu geçirirdi. Hadis 1249. Mucibetül Bahiliyye'nin, Allah ondan razı olsun, babasından veya amcasından nakledilmiştir. Babası Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kabilesinin elçisi olarak gelip gittiğini, bir yıl sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni tanımadın mı?" deyince, Hazreti Peygamber, "Sen kimsin, tanıyamadım?" diye sordu. Adam da, "Bir sene önce size gelmiş olan Bahiliyim." deyince, Hazreti Peygamber, "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. Adam, "Senden ayrıldığım günden beri, geceleri hariç asla yemek yemedim." dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayı olan Ramazan'ı tamamiyle diğer aylardan da birer günü oruçlu geçir." buyurdu. Adam, "Benim için bu sayıyı arttırınız. Zira benim bundan fazlasına gücüm yeter." deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde her aydan iki gün oruç tut." buyurdu. "Daha da arttırın." deyince, Hazreti Peygamber, "O halde her aydan üç gün." buyurdu. Adam daha da arttır deyince, "Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üçer gün oruç tut. Diğer günlerinde iftar et." emrini üç defa tekrarladı ve üç parmağını yumup bırakmak suretiyle işaret etti. Bölüm 226. Zilhicce ayında tutulan oruç. Hadis 1250. İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden Allah katında daha sevimlidir. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda yapılacak cihat da mı üstün değildir?" dediler. "Evet. Allah yolunda yapılacak cihat da, ancak malını ve canını tehlikeye sokup cihada çıkan ve şehit olup geri dönemeyen kimsenin cihadı bundan sevgilidir, buyurdu. Bölüm 227. Arefe günü ve Muharrem ayı 9-10. Gün oruçları. Hadis 1251. Ebu Katade'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Arefe günü tutulan orucun faziletinden soruldu da, geçmiş bir yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur, buyurdular. Hadis 1252. İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aşure gününde oruç tuttu ve oruç tutmayı tavsiye etti. Hadis 1253. Ebu Katade'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, Aşure günü tutulan orucun faziletinden soruldu. O da, geçmiş bir yılın günahlarına kefaret olur, buyurdu. Hadis 1254. İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gelecek seneye kadar yaşarsam, Muharrem'in 9. günü oruç tutarım. Bölüm 228. Şevval ayında 6 gün oruç. Hadis 1255. Ebu Eyyub'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan orucunu tutan ve buna Şevval ayında 6 oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Müslim, Sıyam 204. Bölüm 229. Pazartesi ve Perşembe orucu. Hadis 1256. Ebu Katade, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu. O gün, benim doğduğum gündür. Peygamber olduğum veya bana vahyin ilk başladığı gündür. Hadis 1257. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pazartesi ve Perşembe günleri, ameller Allah'a arz olunur. Ben de oruçluyken amellerimin arz olunmasını severim. Hadis 1258. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Bölüm 230. Her aydan 3 gün oruç tutmak. Hadis 1259. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Dostum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana her aydan 3 gün oruç tutmayı, 2 rekat kuşluk namazını ve uyumadan önce vitir namazını kılmayı tavsiye etti. Hadis 1260. Ebu Derda, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Sevgilim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana yaşadığım sürece asla terk etmediğim her ayda 3 gün oruç tutmayı, kuşluk namazını kılmayı ve yatmazdan önce vitir namazı kılmayı tavsiye etti. Hadis 1261. Abdullah İbni Amr İbnül As'tan, Allah onlardan razı olsun, bize bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir. Hadis 1262. Muaze el-Adeviyye'den bildirildiğine göre, kendisi Âişe'ye, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye sordum. Âişe, Allah ondan razı olsun, evet dedi. Bu defa hangi günlerinde dedim. Âişe, ayın hangi günü olursa olsun pek ehemmiyet vermezdi dedi. Hadis 1263. Ebu Zer'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ayda 3 gün oruç tutacaksan 13, 14 ve 15. günleri tut. Hadis 1264. Katade İbni Milhan, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eyyâmül Biz denilen her kameri ayın 13, 14 ve 15'inde oruç tutmayı emretti. Hadis 1265. İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne yolculukta ne de yolculuğun dışında Eyyâmül Bîz'i, yani kameri ayın 13, 14, 15. günlerini oruçsuz geçirmezdi. Bölüm 231. Oruçluyu iftar ettirmek. Hadis 1266. Zeyd İbni Halid el-Cüheni'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Hadis 1267. Ümmü Umara el-Ensariye'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evime geldi. Ben de yemek çıkardım. Bana sen de ye teklifinde bulundu. Ümmü Umara, ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: oruçlu bir kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya kadar veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Hadis 1268. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Said İbni Übade'nin yanına geldiğinde saat bir parça ekmek ve zeytinyağı çıkarıp Rasulullah'a ikram etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra şöyle dua etti: sofranda oruçlular iftar etsin. Yemeklerinizi iyi kimseler yesin. Melekler size dua etsin. Bölüm 232. İtikâfın fazileti. Hadis 1269. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın son 10 gününde itikâfa çekilirdi. Hadis 1270. Âişe'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edinceye kadar, Ramazan'ın son 10 gününde itikâfa girmiştir. Vefatından sonra da, hanımlar itikâfa devam ettiler. Hadis 1271. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, demiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her Ramazan'da 10 gün itikâfa girerdi. Vefat ettiği senenin Ramazan ayında ise 20 gün itikâfa girdi. Bölüm 233. Haçla alakalı bilgiler. Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim bu vazifeyi inkâr edip yapmazsa, bilsin ki, Allah, âlemlerden bağımsız olup, her bakımdan kendi kendine yeterlidir. 3. Âl-i İmran 97. Hadis 1272. İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam 5 esas üzere kurulmuştur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hadis 1273. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize bir gün bir konuşma yaptı ve, ey insanlar! Allah, size haccı farz kıldı. Öyleyse hac edin, buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resûlallah, her sene mi? Diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bu adam da sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet deseydim, her sene hac etmeniz farz olunurdu da, siz de buna güç yetiremezdiniz, dedi. Ve sonra, söylemediğim şeyleri olduğu gibi bırakınız. Çünkü sizden öncekilerin, ümmetlerin helak olmalarının sebebi, peygamberlerine çok soru sorup, bu yüzden aldıkları cevaplar konusunda ihtilaf etmeleridir. Bundan dolayı size bir şey emredersem, onu gücünüz yettiğince yerine getirin. Herhangi bir şeyi de yasaklarsam, ondan da kesin olarak kaçının, buyurdu. Hadis 1274. Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, en üstün amel hangisidir? Diye soruldu da, Allah ve Rasûlüne iman etmektir, buyurdu. Sonra hangisidir denilince, Allah yolunda cihad etmektir, buyurdu. Sonra hangisidir denilince de, kusursuz yerine getirilen, makbul olan haçtır, buyurdular. Hadis 1275. Yine Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Demiştir ki, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Zina ve bunun gibi büyük küçük günah işlemeden haç yapan kimse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner. Hadis 1276. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki umre arasında işlenecek günahlara, sonraki yapılan umre kefarettir. Kusursuz yerine getirilen makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir. Hadis 1277. Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! En üstün amel olarak cihad etmeyi görüyoruz. Öyleyse biz kadınlar cihad etmeyelim mi? Dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyledir. Ama siz kadınlar için cihadın en üstünü, kusursuz olarak yerine getirilen makbul bir haçtır, buyurdu. Hadis 1278. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azad ettiği gün, Arefe günüdür. Hadis 1279. Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'da yapılan umrenin sevabı, bir hac sevabına denktir veya benimle beraber yapılan haccın yerini tutar. Hadis 1280. Yine İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bize bildirildiğine göre, bir kadın, ey Allah'ın Resulü! Haccın farz oluşu hakkındaki Allah'ın hac yapma emri, babamın hayvan üzerinde oturamayacak derecede çok yaşlı olduğu bir döneme rastladı. Onun yerine ben hac edebilir miyim? Dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, evet, hac edebilirsin, buyurdu. Hadis 1281. Lakit İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, kendisi bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, babam çok yaşlıdır. Ne hac, ne de umre yapabilir, ne de yolculuğa çıkabilir. Bu hususta ne emredersiniz? Dedi. Hazreti Peygamber de, o halde babanın yerine sen hac ve umre yap, buyurdu. Hadis 1282. Sayyib İbni Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Ben 7 yaşımdayken, veda haccında Allah'ın Resulü ile beraber bana hac yaptırdılar. Hadis 1283. İbn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ravha denilen yerde bir gruba rastladı ve siz kimlersiniz diye sordu. Onlar da, biz Müslümanlarız, peki sen kimsin? Dediler. Hazreti Peygamber, ben Allah'ın Resulüyüm, buyurdu. Bunun üzerine içlerinden bir kadın, küçük bir çocuğu Peygamber'e doğru kaldırarak, bunun içinde hac var mı diye sordu. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ona hac, sana da sevap vardır buyurdular. Hadis 1284. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, erzak ve eşyası da aynı deve üzerinde olduğu halde hacca gitmiştir. Hadis 1285. İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz denilen yerler, cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar, hac mevsimlerinde, bu yerlerde ticaret yapmayı günah sandılar. Bunun üzerine, hac mevsiminde alışveriş yaparak, Rabbinizden ticaret yapacak rızık istemenizde, sizin için bir günah yoktur. Ayeti indi. 2. Bakara 198. Bölüm 234. Cihadın fazileti. Bununla beraber, o kâfir ve müşrikler, sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa, siz de Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlarla, öylece topyekün savaşın. Ve bilin ki Allah, kötülükten sakınanlarla beraberdir. 9. Tevbe 36. Ey inananlar! Gerçi hoşunuza gitmez ama savaş size farz kılındı. Bazen sevmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir şey hakkınızda iyi olabilir. Ve yine hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz bu gerçekleri. 2. Bakara 216. Sizin için savaş, kolay da olsa, zor da olsa, gerek hafif, gerek ağır olarak, hangi halde bulunursanız bulunun, hep birlikte savaşa çıkın. Ve mallarınızla, canlarınızla, Allah yolunda cihad ediniz. Yürekten çaba gösteriniz. Eğer bilirseniz, bu sizin kendi iyiliğiniz içindir. 9. Tevbe 41. Bilesiniz ki Allah, karşılığında cenneti kendilerine vererek, kendi yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerden, canlarını ve mallarını satın almıştır. Bu, onun yerine getirilmesini Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bizzat güvence altına aldığı gerçek bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yaptığınız alım-satımdan dolayı müjdelenip sevinin. Çünkü en büyük kazanç, kurtuluş ve bahtiyarlık budur. 9. Tevbe 111. Bir mazeretleri olmaksızın, mücadeleden kaçınan mü'minler ile, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çaba gösterenler bir olamaz. Allah, mallarıyla, canlarıyla çaba gösterenleri, mücadeleden kaçınanlardan daha üstün bir mertebeye yüceltmiştir. Gerçi Allah, tüm mü'minlere, sonuçta güzellik vaat etmiş olmasına rağmen, Allah, yolunda çaba gösterenleri daha büyük bir mükafat vaat ederek, mücadeleden kaçınanlardan üstün kılmıştır. Kendi katından onlara büyük mertebeler, bağış ve rahmet vermiştir. Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 4- Nisa 95-96. Ey iman edenler! Sizi hem bu dünyada hem de öteki dünyada şiddetli bir azaptan koruyup kurtaracak bir alışveriş göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, Allah yolunda malınız ve canınızla gayret gösterirsiniz. Bu sizin için en iyi olan harekettir. Keşke bilseydiniz. Eğer böyle yaparsanız, Allah günahlarınızı bağışlayacak ve sizi öteki dünyada altından ırmaklar akan bahçelere ve bu sonsuz mutluluk bahçelerindeki güzel köşklere sokacaktır. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Allah size seveceğiniz bir iyilik daha verecektir ki, o da düşmanlarınıza karşı her zaman yardım etmesi ve yakın bir zamanda nasip olacak ülkelerin fethidir ki, ey Muhammed! Mü'minlere bu fethi ve yardımı şimdiden müjdele. 61 Saf 10-13. Hadis 1286. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Allah'a ve Rasûlüne inanmak buyurdular. Sonra hangisi sorusuna, Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Daha sonra hangisi denilince, Allah katında kusursuz yapılarak makbul olan haçtır buyurdular. Hadis 1287. İbn Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel Allah katında daha sevimlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır dedi. Sonra hangisidir dedim. Ana babaya iyilik etmek buyurdular. Sonra hangisidir deyince, Allah yolunda cihad etmek buyurdular. Hadis 1288. Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah'a iman ve Allah yolunda cihattır buyurdular. Hadis 1289. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda yapılan bir sabah ve akşam yürüyüşü şüphesiz dünyadan ve dünyadaki varlıklardan daha hayırlıdır. Buhari Cihat 5, Müslim İmara 112. Hadis 1290. Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek insanların hangisi daha üstündür diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda canıyla ve malıyla cihad eden mü'mindir buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dağ aralarına çekilip Allah'a ibadet eden ve insanları şerrinden uzak tutan kimsedir buyurdular. Hadis 1291. Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak için sınırda bir gece nöbet beklemek, dünyadan ve dünyadaki bütün şeylerden daha hayırlıdır. Sizden birinizin kamçısının cennette işgal ettiği yer, dünyadan ve dünyadaki bütün eşyalardan daha hayırlıdır. Bir kulun Allah yolunda savaşta akşamleyin veya sabah erken vakitteki yürüyüşü de dünyadan ve dünya üzerindeki tüm şeylerden daha hayırlıdır. Hadis 1292. Selman, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Bir gün, bir gece sınır boyunda nöbet tutmak, gündüzü oruçla, gecesi ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet bu kişi nöbet esnasında vefat ederse, yapmakta olduğu amelin sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehitler gibi cennette rızıklandırılması da devam eder. Her türlü fitneden, bilhassa kabirdeki sorgu meleklerinden de güven içinde olur. Hadis 1293. Fedale İbni Ubeyd'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için, İslam memleketinin sınırlarında nöbet tutanların defteri kapanmaz. Yaptığı işlerin sevabı kıyamet gününe kadar artarak devam eder. Kabir fitnesinden de güvenlik içerisinde olur. Hadis 1294. Osman'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda Allah rızası için bir gün nöbet beklemek, başka yerlerde bin gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır. Hadis 1295. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'a inanır, peygamberlerini tasdik eder ve sadece Allah yolunda cihad ederse, Allah o kimseyi şehit olursa cennete koymak, gazi olursa manevi mükafata ve dünyalık ganimete kavuşmak olarak evine döndürmeye kefil olmuştur. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda açılan bir yara, kıyamet gününde açıldığı şekliyle gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusudur. Yine Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer Müslümanlara zor gelmeseydi, Allah yolunda cihada çıkan birliklerden hiçbir zaman ayrılıp geri kalmazdım. Fakat maddi güç bulamıyorum ki onların hepsini savaşa göndereyim. Onlar da zaten bu imkandan mahrumlar. Benden ayrı kalıp geride kalmak da onlara zor geliyor. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra savaş edip yine öldürülmeyi, sonra tekrar savaş edip yine öldürülmeyi çok arzu ederdim. Hadis 1296. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yolunda yara alan herhangi bir kimse kıyamet gününde yarasından kanlar aktığı halde gelir. Renk kan rengi, koku ise misk kokusudur. Hadis 1297. Muaz'dan, Allah ondan razı olsun, bize bildirildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Allah yolunda Müslümanlardan bir kişi bir deve sağlayacak kadar bir süre cihad ederse cennet onun hakkı olur. Allah yolunda yaralanan veya bir sıkıntıya düşen kimse kıyamet gününde yaralandığı an gibi kanlar içinde Allah'ın huzuruna gelir. Kanının rengi zaferan gibi kıpkırmızı, kokusu da misk kokusu gibidir. Hadis 1298. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kişi, içerisinde tatlı su kaynağı bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitmişti. Ah, ne olaydı da insanlardan ayrı bir halde şurada otursaydım. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan bunu asla yapmam, dedi. Sonra da durumu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aman ha, böyle bir şey yapma. Çünkü sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret etmesi, evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda cihada çıkınız. Kim deve sağlayacak kadar bir zaman Allah yolunda cihad ederse cenneti hak etmiş olur. Hadis 1299. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, şöyle bildirilmiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah yolunda cihada denk cihat sevabını alacak hangi iş vardır diye soruldu. Ona denk ibadeti yapmaya güç yetiremezsiniz, buyurdu. Ashab aynı soruyu 2-3 defa tekrarladılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her defasında, ona denk ibadete güç yetiremezsiniz, cevabını tekrarlayarak şöyle buyurdu: Allah yolunda cihad eden kimsenin benzeri, gündüzleri oruç tutan, gecelerini namaz kılıp Kur'an okumakla geçiren ve Allah'ın ayetlerine gereği biçimde itaat eden ve Allah yolundaki mücahit dönünceye kadar ne namazdan ne de oruçtan usanmadan ara vermeyip devam eden kimse gibidir. Müslim İmara 118. Buhari'nin rivayeti de şöyledir: Bir adam, ya Resûlallah, bana cihada denk bir amel gösterseniz, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ona denk olabilecek bir amel bulamıyorum ki, buyurdu. Sonra, mücahit savaşa çıktığı zamandan başlayarak, mescide kapanıp, durmadan, usanmadan namaz kılmaya ve aralıksız iftarını açmadan oruç tutmaya güç yetirebilir misiniz? Buyurdu. Bunun üzerine soruyu soran kişi, buna kim güç yetirebilir ki? Dedi. Hadis 1300. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlı geçim yolu tutanlarından biri, Allah yolunda atının dizginine yapışıp, harp haberini işittiği yahut korkulu bir haber işittiğinde, öldürmeyi ve ölmeyi göze alarak, düşmanın bulunması muhtemel yerlere, atının üzerinde uçarcasına saldırmaya hazır duran kimsedir. Bir diğer kimse ise, dağ tepelerinde veya derelerde, koyunlarının arasında namazını kılan, zekatını veren ve kendisine ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet eden kimsedir. Her iki şekilde yaşayan kimseler, daima hayır üzeredirler. Hadis 1301. Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda cihad edenler için, Allah, cennette 100 derece hazırlamıştır ki, her derecenin arası, yerle gök arası kadardır. Hadis 1302. Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı hak olan din ve Muhammed'i peygamber olarak kabul eden ve buna razı olan kimse cenneti hak eder. Bu söz Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü bana tekrarlasanız." dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözünü tekrarlayarak şöyle buyurdu. Bir başka amel daha vardır ki Allah o amel yüzünden kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her bir derecenin arası da yerle gök arası kadardır. Ebu Said, o amel nedir ya Resûlallah? Diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihattır, buyurdular. Hadis 1303. Ebu Bekr İbni Ebu Musa el-Eş'ari şöyle demiştir. Babamdan işittim. Düşman karşısında duruyor ve şöyle diyordu. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şüphesiz cennet kapıları kılıçların gölgeleri altındadır derken işittim. Bunun üzerine, üstü başı perişan halde birisi kalkıp, ey Ebu Musa, bu sözü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini sen mi işittin? Diye sordu. Ebu Musa, evet, ben işittim. Cevabını verdi. Bunu duyan adam, arkadaşlarına dönüp, sizleri selamlarım, dedi ve kılıcının kınını kırıp attı. Sonra elinde yalın kılınçla düşman üzerine yürüdü ve ölünceye kadar savaştı. Hadis 1304. Ebu Abs Abdurrahman İbni Cübeyr'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda ayağı tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Hadis 1305. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan bir kimse de cehenneme girmez. Bir kimsenin üzerinde Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennem dumanı birleşmez. Hadis 1306. İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İki göze cehennem ateşi dokunmaz. Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri Allah yolunda Allah rızası için nöbet bekleyerek geceleyen göz. Hadis 1307. Zeyd İbni Halid'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim Allah yolunda cihada gidecek bir mücahidi donatırsa, yani cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, kendisi cihada katılmış gibi sevap kazanır. Cihada giden kimsenin ailesini görüp gözeten kimse de bizzat cihat yapmış gibi sevap kazanır. Hadis 1308. Ebu Ümame'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadakaların en faziletlisi Allah yolunda kurulan çadırın gölgesi ve Allah yolundaki bir mücahide verilen bir hizmetçi ve Allah yolunda kullanılmak üzere bağışlanmış bir erkek devedir. Hadis 1309. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Eslem kabilesinden bir genç, ya Resûlallah, ben cihada katılmak istiyorum. Fakat savaşabilmek için gerekli malzemeyi temin edecek gücüm de yok, dedi. Peygamber Efendimiz, filan adama git. O, cihada katılmak üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı, buyurdu. Genç ona gelip, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam ediyor ve savaşa gitmek için hazırladıklarını bana vermeni söylüyor, dedi. Bunun üzerine adam hanımına seslenerek, hanım, savaş için hazırladıklarımı bu gence ver. Onlardan hiçbir şey alıkoyma. Vallahi ondan alıkoyacağın hiçbir parça senin hakkında yararlı ve bereketli olmaz. Hadis 1310. Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni Lihyan üzerine asker gönderdi ve iki kişiden biri cihada gitsin. Elde edilecek sevapta ikisi de ortaktır, buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetinde iki kişiden biri cihada çıksın, buyurdu. Sonra oturanlara şöyle dedi: sizden birisi harbe gidenin ailesine ve malına iyi bakarsa onun mükafatının yarısını alır. Hadis 1311. Bera, Allah ondan razı olsun, Bera'dan, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre tepeden tırnağa silahlı bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Resûlallah, sizinle beraber savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, önce Müslüman ol, sonra da savaş, dedi. O adam Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit düştü. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem az çalıştı, çok kazandı buyurdu. Hadis 1312. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cennete giren hiçbir kimse bütün yeryüzündeki her şeye sahip olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Ancak şehitler gördüğü ikram ve itibar sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı ister. Başka bir rivayette şehitliğin faziletini gördüğü için denilmiştir. Hadis 1313. Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehit olan kimsenin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Başka bir rivayette Allah yolunda öldürülen kişinin kul borcu dışındaki bütün günahları silinir. Hadis 1314. Ebu Katade'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı içinde ayağa kalkarak Allah yolunda cihat ve Allah'a iman etmek amellerin en faziletlisidir diye konuştu. Ashabtan biri kalkıp, ya Resûlallah, eğer Allah yolunda şehit olursam, bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye sorunca, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sabrederek ve ecrini de sadece Allah'tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın, düşmana karşı koyup Allah yolunda şehit düşersen günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl demiştin diye sordu. Adam da şayet ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarıma kefaret olur mu diye sözünü tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, evet, sabrederek, ecrini de sadece Allah'tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup, Allah yolunda öldürülürsen, günahlarına kefaret olur. Ancak, insanlara olan borcun, bunun dışındadır. Bunu bana Cibril söyledi, buyurdu. Hadis 1315. Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Bir adam, ya Resûlallah, Allah yolunda öldürülürsem, yerim neresidir? Diye sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennettir diye cevap verdi. Bunun üzerine adam, elindeki hurmaları attı ve savaştı ve sonunda şehit oldu. Hadis 1316. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashabı yola çıktı. Müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Müşrikler de geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz benim emrim olmadıkça hiçbir şey yapmasın diye emir verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genişliği gökler ve yer arası kadar olan cennete girmek üzere harbe hazır olun buyurdu. Enes der ki, Ensardan Umeyr İbni Hümam, Allah ondan razı olsun, ya Resûlallah, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet mi? Diye sordu. Peygamberimiz, evet buyurdu. Umeyr, ne iyi, ne güzel şey, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niçin öyle söyledin diye sordu. Umeyr, vallahi ya Rasulallah, cennet ehlinden olmayı istediğim için öyle söyledim. Başka bir gayem yok, dedi. Rasulullah da, şüphesiz sen cennetliksin, buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, torbasından biraz hurma çıkarmış ve yemeye başlamıştı. Sonra, eğer bu hurmaları tüketinceye kadar yaşayacak olursam, bu hayat bana uzun gelir, dedi. Elindeki hurmalara attı ve şehit oluncaya kadar savaştı. Hadis 1317. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, nakledilmiştir. Bir grup insan Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, bize Kur'an'ı ve sünneti öğretecek kimseler gönderseniz, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, içlerinde dayım Haram İbni Milhan'ın da bulunduğu, Ensar'dan kendilerine Kurra denilen 70 kişiyi onlara gönderdi. Bunlar Kur'an okuyor ve geceliğin onu müzakere edip öğretiyorlardı. Gündüzleri ise su getirip mescide koyarlar, odun toplayıp onu satarak parasıyla suffe ehline ve fakirlere yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara bu kişileri göndermişti. Fakat gidecekleri yere varmadan düşman saldırısına uğradılar ve öldürüldüler. Onlar düşman tarafından kuşatılıp öldürülmeden önce, Allah'ım, bizim haberimizi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ulaştır. Bizler sana kavuşmak üzereyiz ve senden razı olarak, sen de bizden razı ol, dediler. Bir adam yaklaşarak, Enes'in dayısı Haram'a mızrağını sapladı. Hatta vücudunun bir tarafından öbür tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki, cenneti kazandım gitti, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı haber alınca ashabına, şüphesiz ki din kardeşleriniz öldürüldüler ve onlar, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Bizler sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyazda bulundular, buyurdu. Hadis 1318. Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, nakledilmiştir. Amcam Enes İbn Nadr, Allah ondan razı olsun, Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bu ona çok ağır gelmişti. Bu sebeple, ya Resûlallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah, müşriklerle yapılacak bir savaşta beni karşılaştırırsa, ne yapacağımı Allah görür, dedi. Uhud günü gelip, Müslümanlar düşman karşısında dağılınca, Enes İbn Nadr, arkadaşlarını kastederek, ya Rabbi, şu arkadaşlarımın yaptıklarından dolayı senden af dilerim, dedi. Müşrikleri kastederek de, bunların yaptıklarından da uzak olduğumu arz ederim deyip ilerledi ve Sa'd İbni Muaz'la karşılaştı. Ve, ey Sa'd İbni Muaz! İşte cennet! Nadr'in Rabbine yemin ederim ki, Uhud'dan yana onun kokusunu alıyorum, dedi. Sa'd bu olayı anlatırken, ya Resûlallah, ben onun yaptığını yapmaya güç yetiremedim, dedi. Hadisi bize nakleden Enes, amcasıyla ilgili olayı şöyle anlatır. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Müşrikler ona müsle yaparak, yani göz, kulak ve tüm uzuvlarını kopararak belirsiz bir hale getirmişlerdi de, onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıyabildi. Enes, biz şu ayetin amcam ve onun gibi olan kimseler hakkında inmiş olduğu kanaatindeyiz, dedi. Mü'minler içinde öyle kimseler vardır ki, Allah'a karşı verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi, verdiği sözü yerine getirerek, çarpışıp şehit düştü, kimi de sırasını bekliyor. Onlar hiçbir şekilde verdikleri sözden caymadılar. 33 Ahzab 23. Hadis 1319. Semure'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece rüyada iki adam gördüm. Yanıma geldiler ve beni bir ağaca çıkardılar. Sonra da bir eve beni koydular. O ev, şimdiye kadar benzerini görmediğim bir güzellikteydi. O iki kişi bana şöyle dediler. Burası şehitlerin köşkleridir. Bu eşsiz ev, şehitler sarayıdır. Hadis 1320. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Ümmü Harise İbni Süraka diye bilinen, Ümmü Rübeyye binti Bera, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, Ya Resûlallah, bana Harise'den haber verir misiniz? Harise Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Eğer cennette ise sabredeceğim. Değilse onun için çok ağlayayım, dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, Ey Ümmü Harise! Cennetin içinde pek çok cennetler vardır. Senin oğlun, bunların en yücesi olan Firdevs cennetindedir, buyurdu. Hadis 1321. Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Babamın müsle yapılmış, yani tüm uzuvları kesilmiş, darmadağın olmuş bir durumda cesedi getirilip, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne konuldu. Yüzünü açmak için davrandığımda, kabilem bana engel oldular. Bunun üzerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, melekler durmadan onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlar, buyurdu. Hadis 1322. Sehl İbni Huneyf'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim samimi olarak şehit olmayı isterse, yatağında ölse bile, Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır. Hadis 1323. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim samimi olarak şehit olmayı isterse, şehit olmasa bile kendisine bu mertebe verilir. Hadis 1324. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinize karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa, şehit olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar. Hadis 1325. Abdullah İbni Ebu Evfa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanla karşılaştığı günlerden birinde, güneş batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra ashabın arasında kalkıp, "Ey Müslümanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır." Sonra şöyle devam ederek, "Ey Kur'an'ı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın edip bozguna uğratan Allah'ım! Düşmanları perişan et ve onlara karşı bize yardım et," diye dua etti. Hadis 1326. Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İki dua geri çevrilmez veya pek nadir olarak geri çevrilebilir. Bunlar, ezan okunurken yapılan dua ile, savaş esnasında orduların birbirine giriştiği dehşet anında yapılan duadır." Hadis 1327. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, savaş için çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim yardımcım ve dayanağım sadece sensin. Senin yardımınla hareket ediyorum. Senin yardımınla düşmana hücum ediyorum ve senin verdiğin kuvvetle düşmanlarla savaşıyorum." Hadis 1328. Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir topluluğun hücumundan korkarsa, şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senin korumanı onlara karşı siper ediniyoruz ve onların şerlerinden sana sığınıyoruz." Hadis 1329. İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır bağlanmıştır." Hadis 1330. Urve el-Bariki'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününe kadar atların alınlarına hayır, yani ecir ve ganimet bağlanmıştır." Hadis 1331. Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kimse Allah'a inanarak ve onun vaadine gönülden bağlanarak Allah yolunda bir at beslerse, o atın yediği, içtiği, gübresi ve idrarı kıyamet günü o kimsenin mizanına sevap olarak konacaktır." Hadis 1332. Ebu Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: "Bir adam yularlı bir deve ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, 'Bunu Allah yolunda bağışlayıp vakfettim,' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, 'Bunun karşılığı olarak sana kıyamet gününde yularlanmış 700 deve verilecektir, buyurdular. Hadis 1333. Kendisine Ebu Suat, Ebu Esed, Ebu Amir, Ebu Amr, Ebul Esved, Ebul Abs da denilen Ebu Hammad Utbe İbni Amir el-Cüheni, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi minberde şöyle derken işittim. Düşmanlarınız için elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat ediniz, kuvvetten amaç atmaktır. Yine dikkat ediniz, kuvvet atmaktır. Yine dikkatli olunuz ki kuvvet atmaktır. Hadis 1334. Yine Ukbe İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yakında pek çok yerler fethedeceksiniz. Allah sizlere pek çok yardımlar edecektir. Hiçbiriniz oklarıyla egzersiz yapmaktan bıkıp usanmasın. Hadis 1335. Yine Ukbe İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim atıcılık öğrenir de sonra onu terk ederse bizden değildir veya bize isyan etmiştir. Hadis 1336. Yine Ebu Hammad Ukbe İbni Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu: Allah bir ok yüzünden 3 kişiyi cennetlik eder. Hayır ve sevap umarak o oku yapan sanatkârı, o oku Allah yolunda kullanıp atanı, oku atana yardımcı olanı. Atıcılık ve binicilik öğreniniz. Atıcılık öğrenmeniz, binicilik öğrenmenizden daha çok benim hoşuma gider. Kim atıcılık öğrendikten sonra onu hiçe sayarak bırakırsa, o nimeti elden kaçırmış olur veya nankörlük etmiş olur. Hadis 1337. Seleme İbni Ekva, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atış müsabakası yapan bir topluluğa uğradı ve "Ey İsmail oğulları, atınız, atıcılık öğreniniz. Çünkü babanız İsmail de atıcıydı." buyurdu. Hadis 1338. Amr İbni Abese'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimsenin Allah yolunda bir ok atması köle azad etme sevabına denktir. Hadis 1339. Ebu Yahya Hüreym İbni Fatik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yolunda malını harcayan kimseye Allah 700 misli mükafat verir. Hadis 1340. Ebu Said'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, bugünden dolayı Allah onun yüzünü 70 yıl cehennemden uzak tutar. Hadis 1341. Ebu Ümame'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onunla cehennem arasında yerle gök genişliğinde bir hendek açar. Hadis 1342. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse savaş yapmadan ve cihada katılmayı gönlünden geçirmeden ölürse, bir tür nifak üzere ölür. Hadis 1343. Câbir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir gazvede beraberdik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: şüphesiz Medine'de bir takım insanlar var ki, siz yolda yürüdükçe ve herhangi bir dereyi geçtikçe, onlar niyetlerinden dolayı sizinle gibidirler. Onları hastalık alıkoymuştur. Başka bir rivayette ise, sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir. Müslim, İmara 159. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: onları özürleri alıkoymuştur. Hadis 1344. Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir bedevi geldi ve ya Rasulallah, adam var ki ganimet için savaşır. Bir başkası şöhret kazanmak için savaşır. Kimi de cesaretini göstermek için savaşır. Başka bir rivayete göre kahramanlık taslamak için veya ırkının üstünlüğünü göstermek için savaşıyor. Diğer bir rivayette kızgınlığı ve kini dolayısıyla savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolunda savaşmış olur diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşırsa, sadece o Allah yolunda savaşmış olur buyurdular. Hadis 1345. Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cihada çıkan bir birlik ve seriye savaşır, ganimet alır ve ölümden kurtulursa, mükafatlarının üçte ikisini peşin olarak almış olurlar. Bir birlik ve bölük cihada çıkar, ganimet elde edemez, şehit olur veya yaralanırsa, onların mükafatları ahirette tam olarak verilir. Hadis 1346. Ebu Ümame'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resûlallah, seyahate çıkmam için bana izin ver, dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin seyahati Allah yolunda cihada gitmesidir buyurdular. Hadis 1347. Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: düşmanla karşılaşmaksızın savaştan dönüş savaş açısından savaşa gidip savaşıp geri dönmek gibidir. Hadis 1348. Sahip İbni Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Tebük gazvesi dönüşünde ashabı onu karşılamaya çıkmıştı. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çocuklarla birlikte Seniyyetül Veda denilen yerde karşıladım. Ebu Davud Cihat 176. Buhari'nin rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamak üzere çocuklarla birlikte Seniyyetül Veda denilen yere kadar gittik. Hadis 1349. Ebu Ümame'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cihad için savaşa çıkmaz veya savaşa çıkan bir mücahidi donatıp savaşa yollamaz ya da cihada çıkan kimsenin aile ve çocuklarına bakmak suretiyle hayırlı bir işte bulunmazsa, Allah o kimseyi kıyamet gününden önce büyük bir belaya uğratır. Hadis 1350. Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz Müslümanlar olarak müşriklerle mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. Hadis 1351. Ebu Hakim de denilen Ebu Amr Numan İbni Mukarrin, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundum. Gündüzün ilk vakitlerinde savaşa başlamadığı zaman, güneşin batmaya meyletmesine kadar geciktirip, rüzgarın esmesine ve ilahi rahmetin inmesine kadar beklerdi. Hadis 1352. Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Karşılaştığınız zaman da sabırlı ve dirençli olunuz. Hadis 1353. Ebu Hüreyre ve Cabir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Harp hileden ibarettir. Bölüm 235. Savaş dışında değişik sebeplerle ölüp hükmen şehit sayılanlar. Hadis 1354. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalıklara yakalananlar, karın hastalığı, isale tutulanlar, suda boğularak ölenler, göçük altında kalarak can verenler ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Hadis 1355. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına siz kimleri şehit sayarsınız diye sordu. Sahabiler de ey Allah'ın Resulü, kim Allah yolunda öldürülür ise o şehittir dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Ashab, o halde kimler şehittir ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir. Karın hastalığı, ishalden dolayı ölen şehittir. Suda boğularak ölen şehittir buyurdular. Hadis 1356. Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Malını korumak uğrunda öldürülen şehittir. Hadis 1357. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu'l-Aver Said İbni Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda hayatını feda eden şehittir. Ailesinin ırz ve namusuna tecavüz karşısında mücadelede öldürülen kimse de şehittir. Hadis 1358. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ey Allah'ın Resulü! Birisi gelip, malımı zorla almak isterse ne yapayım? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona malını verme buyurdu. Benimle kavga edip, beni öldürmeye kalkışırsa ne yapayım? Diye sorunca, sen de onunla savaş cevabını verdi. Ya o adam beni öldürürse deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen şehit olursun buyurdu. Peki ben onu öldürürsem ne olur diye sorunca, Efendimiz, o cehenneme gider cevabını verdi.